Mavi Vatan.
Mavi Vatan programına hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, teknik masada Tolga Kökten ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Bu hafta sizlerle beraberiz. Değerli dinleyicilerimiz, bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız +90 312 463 34 21. Bizi www.turkiyenisesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Güvenlik politikaları uzmanı ve program yapımcılarımızdan Profesör Doktor Celalettin Yavuz, hoş geldiniz.
Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
İlerleyen dakikalarda bir telefon konuğumuz da olacak. Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Sami Doğru. Değerli dinleyiciler, bu hafta, geçtiğimiz hafta Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmelere değineceğiz. Ayrıca Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması ve Yunanistan'ın tepkisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir süredir Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan anlaşmazlıklara karşı tutumu ve İsrail'de Netanyahu'nun tekrar seçilmesiyle yeniden şekillenecek olan Türkiye-İsrail ilişkilerini konuşacağız. Şu anda az önce de söylediğiniz gibi stüdyomuzda, ama öncelikle Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmelere değineceğiz. Geçtiğimiz hafta neler konuşuldu hocam?
Evet. Bu geçtiğimiz hafta içerisinde de Mavi Vatan'la ilgili pek çok gelişmeler var. Sevgili dinleyicilere söylemiştim. Mavi Vatan sadece Türkiye'nin deniz yetki alanları ile ilgilidir. Aynı zamanda dünyada nerede bu deniz yetki alanları ile ilgili sorunlar varsa oraya da bir parça değiniyoruz demiştim. Önce can, sonra canan. Önce Türkiye'den başlayalım. Şimdi birincisi, en çok Mavi Vatan sorunu yaşadığımız ülke Yunanistan, biliyorsunuz. Hı hı. Yunanistan'ın bir Amerikan büyükelçisi var Atina'da. Soyadı da Tusunis, yani bu Yunan asıllı bir Amerikalı aslında. Daha önceden stüdyoda bu büyükelçinin, Amerikan büyükelçisinin aşırı Yunanlı yanlısı olurken Türkiye karşıtlığını da görür gibi olmuştuk. Sanki bir günah çıkartmak ister gibi bu defa farklı ifadeler olmuş. Kendisine sorulan sorular üzerine bir son derece diplomatik ve olması gereken bir cevap vermiş. Şöyle ki, Yunanistan ve Türkiye'nin aralarındaki anlaşmazlıkları diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve gene bu maksatla, affedersiniz, Türkiye ve Yunanistan'ı sürekli bu yönde teşvik ediyoruz. Çünkü biliyorum ki hem Yunanistan hem Türkiye barış istiyor. Bizim istediğimiz doğru.
Evet.
Birçok ilişkide anlaşmazlık var, ancak barış bu durumda temel prensip ve barışa ancak diplomasiyle ulaşılabilir diyor. Ve sorunların diplomasiyle çözülmesi için de Amerika'nın her iki tarafı ikna sürecini devam ettireceğini, bu sorunlar benzersiz değil ama çözülebilir diyerekten sözlerini sonuçlandırıyor. Bir başkası gene Güney Kıbrıs Rum kesimi, Avrupa Birliği üyesi biliyorsunuz Kıbrıs adı altında. Bu ülkeyi de Almanya Savunma Bakanı Lambrecht ziyaret etmiş. Geniş bir parlamento heyetiyle birlikte ve ziyaret ettiği kişi de tabii ki Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Savunma Bakanı Karalambos Petrides. Buradaki konuşma sırasında yahut görüşmeler sırasında doğal olarak mevcut olan en önemli sorunlardan bir tanesi, bölgeyi de etkileyen Rusya-Ukrayna savaşı. Çünkü bunun getirmiş olduğu enerji krizi, gıda krizi filan bölge ülkelerini, hatta küresel ölçekte bütün
herkesi
ülkeleri
etkiliyor,
ilgilendiriyor,
evet.
Etkiliyor. Ona ilaveten Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, bunlar da dikkate alınmış. Tabii ki savunma işbirliği, bunlar da var. Gene Avrupa ve bölgesel güvenlik meseleleri, tahmin ediyorum Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları da bu kapsamda görüşülmüştür. Gene Avrupa Birliği'nden bir skandal karar daha. Avrupa Birliği Konseyi Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye uygulamakta olduğu yaptırımları 12 Kasım 2023'e kadar, yani bir yıl daha uzatma kararı alıyor. Bu daha önce 2022 için geçerliydi. Bunu bir yıl daha uzatıyor. Çünkü Türkiye Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarından taviz vermek istemiyor. Avrupa Birliği ise bu deniz yetki alanları konusunda Türkiye'nin isteklerini bir tarafa bırakarak hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hem de Yunanistan, ikisi birden Avrupa Birliği ülkeleri olduğu için bir bakıma onlar bizdendir diyerekten onların yanında tuttuğunu görüyoruz. Dolayısıyla Avrupa Birliği yetkili organlarında da bu iki ülkenin yöneticileri var. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde de etkili oluyorlar. Ancak bunun Türkiye'nin bölgedeki haklarından vazgeçmesini gerektireceğini zannetmiyorum. Bir diğeri Yunan lider Başbakan Mitsotakis'in Türkiye karşıtlığı gene devam ediyor. Yani hemen hemen her hafta artık Mitsotakis'ten bahsetmeye başladık biliyorsunuz. Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşma uluslararası alanda geçerli değil diyor. Birazdan bunu konuşmacımız Çağ Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Sami Doğru ile konuşacağız. Orada biraz daha girerim devreye diyerekten kısa kesiyorum. Gene bir başkası Yunanistan Akdeniz'de hidrokarbon arayacak diyerekten. Geçtiğimiz hafta içerisinde Yunanistan Enerji ve Çevre Bakanı Kostas Sikrekas, Amerikan ExxonMobil şirketinin Dünya Girit Adası'nın batısı ve güneybatısı ile Yunanistan ana karasının güneyindeki Mora Yarımadası'nın güneybatısında sismik araştırmalara başladığını açıklıyor. Aslında bu Ege'de değil, yani Ege'nin dışında Doğu Akdeniz'de ama bir bakıma Adriyatik'in güneyinde, Yunanistan'ın güneybatısında, Girit'in güneybatısında doğrudan Türkiye'yi etkilemiyor. Peki etkilediği husus nedir diyeceksiniz. Buradaki etkilediği kısım, bir kısmı Libya'nın deniz yetki alanları ile ilgili. Biliyorsunuz Kasım 19 şey 2019 içerisinde Türkiye ile Libya bir deniz yetki alanları anlaşması veya mutabakatı imzalamıştı. Hatta bu sınır 29,5 kilometre filan uzunluğundaydı. Buna göre baktığımızda Yunanistan'ın bu sismik araştırmalar yapacağı bölge Libya'nın deniz yetki alanları içerisine giriyor. Bizi doğrudan ilgilendirmiyor. Ancak bir ilgilendiren yanı daha var. O da şu, gene Türkiye, Libya'daki bu ulusal mutabakat hükümetiyle, ki bu Birleşmiş Milletler'in tanımış olduğu hükümet biliyorsunuz. Bir de bu illegal olan Hafter yönetimi var doğuda. Türkiye işte bu Birleşmiş Milletler'in tanımış olduğu şeyle, hükümetle bir anlaşma yaptı. Libya ile birlikte yine Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapacak. Yani deniz yetki alanlarında, Libya'nın deniz yetki alanlarında, deniz tabanında doğalgaz ve petrol arayacak. Bu sebeple ilgilendiriyor. Gene bir başkası Yunanistan'ın 10 ayda Ege'de ölüme terk ettiği 18.487 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bu biz Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan verilen bir bilgi. Ne kadar çok olduğunu görüyorsunuz 10 aylık dönemde. Herhalde bir yıl içerisinde bu 20 bini rahatlıkla bulabilecek gibi. Bizim Anadolu Ajansı'nın muhabirinin derlediği bilgi bu. Buna göre Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla açıklarında Yunanlılar tarafından, Yunan Sahil Güvenlik veyahut da onların Frontex'leri tarafından itilen 18.487 adet düzensiz göçmeni kurtarmış. En çok geri itme olayı da Ağustos ayı içerisinde 3.259 kişiyle. Gene aynı dönemde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince de 11.541 düzensiz göçmen de yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanmış. Yani buradan akla şu gelmemeli: Türkiye müsaade ediyor, Yunan adalarına bunlar geçsin de, öyle bir şey yok. Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı da habire bunların peşinde ve gördüğünüz gibi 11.500 küsur kişiyi de düzensiz göçmen de yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanmışlar. Gene bir başkası, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi yapıldı geçen hafta Semerkant'ta, Özbekistan'da biliyorsunuz. Burada Bu şeyde konumuz tabii ki Türk Devletleri Teşkilatı değil ama iki konu ilgilendiriyor mavi vatan açısından. Birincisi Hazar geçişli, ya yani bu şeyde, bu zirvede bir kere şey arasında, Türk devletleri arasında ulaştırma hatlarının yoğunlaştırılması ve daha işler hale getirilmesi bir mutabakata bağlandı. Bunun içerisinde Hazar geçişinin de daha işler hale getirilmesi gündeme. Dolayısıyla Hazar işin içerisinde olunca, Türk devletleri de olunca mavi vatana sokuyoruz. Ama asıl bundan önemlisi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bu Türk Devletleri Teşkilatı'nda bir gözlemci üye sıfatıyla yer almasıydı. Bu da şeyde Semerkant bildirisi adıyla yayınlanan bildiride yer aldı. Hatta bunun üzerine Avrupa Birliği'nin sözcüsü, Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü bu konuda bir açıklama yaparak hem şeyi kınadı, bu bildiriyi kınadı, hem de Avrupa Birliği'nin Kuzey şey Kıbrıs'ta sadece bir devlet tanıdığını, onu da işte yani Kıbrıs adı altında Güney Kıbrıs Rum kesimini tanıyor biliyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir devleti tanımadığını belirtti. Buna karşı da Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de gerekli cevaplar verildi diyelim. Burada keselim, isterseniz
Burada
Sami Hoca'yla
ufak
da
bir
konuşmalarımız var.
ara verelim. Çok kısa bir ara verelim. Ardından sohbetimiz devam edecek. Değerli dinleyicilerimiz, Mavi Vatan devam ediyor. Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sami Doğru bizimle beraber. Merhabalar efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba efendim, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Şu anda stüdyomuzda güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Celalettin Yavuz da var.
Sami Hocam merhabalar, nasılsınız?
Merhaba Sayın Hocam, çok teşekkür ederim sizlerle birlikte programda olmak beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim.
Evet, bu hafta yine birbirinden önemli konular var. Ben topu Sayın Yavuz'a bırakıyorum.
Peki, teşekkür ederim. Sami Hocam, siz deniz hukukuyla yakından ilgilenen birisiniz. Bu konularda yazılarınız var. Dolayısıyla deniz tuzuna aşinasınız. Size bu
Evet.
sebeple bazı sorularımız olacak. Sizin görüşlerinizi alalım. Geçtiğimiz
Buyurun.
hafta içerisinde bu Mavi Vatan programımızı da ilgilendiren ölçüde Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasının geçersiz olduğu yönünde bir ifade sarf etti. Siz ne diyorsunuz buna? Hem bir sadece emekli bir deniz subayı değil, aynı zamanda da bir deniz hukuku üzerinde çalışmış biri olarak sizin görüşlerinizi alalım. Buyurun.
Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Ben de bizleri dinleyen sayın dinleyicilerimizi saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Uluslararası hukukta anlaşmaların akdedilmesi için temel bir takım prensipler var. Bu çerçevede devletler karşılıklı rızalarını hiçbir etki altında bırakmadan o verdikleri müddetçe anlaşmalar geçerli oluyor. Bu çerçevede bu imzalanan anlaşmaların karşılıklı devletlerin kendi iç hukuklarına göre onay süreçleri var. Bu onay süreçleri tamamlandıktan sonra onay belgeleri teati edilir ve anlaşma geçerlilik kazanır. Diğer taraftan özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gizli anlaşmaların önlenmesi için hiçbir zorunluluk olmasa da Birleşmiş Milletler'e bu anlaşmalar tescil ettirilir. Yani bu bir geçerlilik şartı değildir. Ama usulen bu artık gizli anlaşmaların önlenmesi için yapılır. Bu çerçevede bizim 2019 yılında Libya ile imzaladığımız anlaşmaya bakıldığında anlaşmanın geçersizliğini öne sürecek hiçbir eksiklik bulunmamaktadır. Bunlar Yunanistan'ın ve diğer ülkelerin tamamen siyaseten ortaya attıkları gerekçelerdir. Bunların hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Bu konuda ben müsaade ederseniz bir hususu daha belirtmek isterim. Bu anlaşma bizim Doğu Akdeniz'deki özellikle kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge alanlarımızın korunması ve bu yöndeki çıkarlarımızın diğer devletler tarafından çiğnenmemesi için çok önemli olmuştur. Aslında bu anlaşma bir sınırları belirleyen bir anlaşmadır. Ama şimdi yakın zamanda da biliyorsunuz 2022 yılında Kasım ayında bir anlaşma daha imzalandı Türkiye ile Libya arasında. Bu da hidrokarbon kaynaklarının işletilmesine ilişkin bir anlaşma. Bu anlaşmaya da çok büyük itirazlar geldi kamuoyunda.
Hocam oraya geleceğim. Onunla ilgili tamam. Bir başka sorumuz var. Orada isterseniz cevaplayalım. Ben şunu öğrenmek istiyorum yalnız. Biz Kasım 2019'da Libya ile deniz yetki alanları ile ilgili bir anlaşma imzaladık. Evet. Ve bunu Birleşmiş Milletler'e de bildirdik. Bizim meclisimizde ve Libya meclisinde de onaylandı değil mi?
Onaylandı.
Tamam. Yani geçerli bir anlaşma. Ancak Yunanistan'la Yunanistan'da 2020 yılı Ağustos'unda Mısır'la benzer bir anlaşma imzaladı ve Türkiye ile Yunanistan'ın deniz yetki alanlarında çakışma var. Doğrudan Libya'yı ilgilendirmiyor bu ama şimdi ikisini birlikte düşündüğümüz zaman Yunanistan acaba ben de Mısır'la anlaşma yaptım. Sizin Libya ile yaptığınız anlaşma geçerli değil derken bunun uluslararası hukuk açısından bir el alınabilecek bir güzel yanı var mı onlar açısından?
Sayın hocam bizim Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın uluslararası hukuk açısından geçersizliğini ortaya koyacak bir husus yok. Ancak çok taraflı bir deniz alanında bir de ikiden fazla başka devlet varsa bu devletler deniz alanlarını sınırlandırırken mutlaka birbirleriyle müşterek bir sınırlandırma anlaşmaları yapmaları gerekir. Yani burada arzu edilen diğer sahildar devletlerle birlikte müşterek anlaşma yapmak. Ama maalesef Yunanistan'ın çok maksimalist davranışları nedeniyle bunu yapamadık biz şimdiye kadar. Yaraşmıyorlar buna. Çünkü bildiğiniz gibi uluslararası hukukun özellikle Meis Adası gibi adalara çok fazla yargı kararlarında da örnekleri var. Kıta sahanlığı hakkı vermediği halde Yunanistan'ın buradaki tezleri malum Türkiye'yi hiçbir şekilde Libya'ya komşu olarak görmüyor. Dolayısıyla bizim uluslararası hukuk açısından bir eksikliğimiz yok ama burada bir işbirliği yapılacaksa, o müşterek sahildar devletlerle görüşme yapılacaksa bunlar yapılabilir. Ama şu ana kadar bu yapılamadı. Biz ne yaptık? Onların yaptığı anlaşmaya karşı da itirazlarımızı ortaya koyduk. Uluslararası hukukta itiraz kavramı çok önemlidir. Eğer hak kaybına uğramak istemiyorsanız yapılan haksız bir işlem karşısında mutlaka itirazınızı kayda geçirmeniz gerekir ve biz de bunu yaptık. Bundan sonrası artık tarafların bir şekilde uzlaşmayı arzu ederlerse bir masa etrafında toplanıp sahildar ülkelerin hepsini kapsayacak bir sınırlandırma anlaşması yapmak ama bunu yapmayacaklarına göre Türkiye bölgedeki kendisine düşen alanlarda bildiğiniz gibi işte sismik araştırmalarını yapıyor. Gerekirse sondaj çalışmaları da yapacak ve şimdi ileride de buna ilişkin projeksiyonlar var diye biliyorum.
O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Biz tamam itirazımızı yapıyoruz. Uluslararası hukukta bu devamlı ısrarcılık, persistent injector deniyor. Bunu biz yapıyoruz ama anladığım kadarıyla Yunanistan da bunu yapıyor. Bunu görebiliyoruz. Bir evet. De tabii Yunanistan'ın bir de kendisine bir de avantaj olarak gördüğü şu husus olabilir. Avrupa Birliği üyesi ve Türkiye bu Libya ile deniz yetki alanlarıyla ilgili mutabakat anlaşmasını yapıncaya kadar biliyorsun bir Sevilla haritası vardı Doğu Akdeniz'in sözde deniz yetki alanlarını belirleyen. Acaba biraz da ona mı güvenmek istiyor? Ne dersiniz? Bu konudaki görüşünüz nedir?
Tabii ki Sayın Hocam, Yunanistan hem Avrupa Birliği'ne hem de Türkiye'nin işte bir şekilde diğer sahilde ülkelerle olan ilişkilerinin bozukluğuna güveniyor. Biz bunu gördük aslında, bu bakımdan hem Mısır'la hem de İsrail'le ilişkilerimizi iyileştirmeye yönelik hamlelerimiz var. Ama tabii Yunanistan bunu mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyor. Ama tabii bunların hepsi siyasi malzemeler. Hiçbir şekilde hukuki tarafı olmayan, yarın öbür gün bir yargıya gidildiğinde bunların bir anlamı olmayacaktır. Mutlaka uluslararası hukukun genel ilkeleri ve anlaşma hükümleri çerçevesinde sorun çözülecektir diye düşünüyorum.
Vallahi inşallah çözülür hocam da iş Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gittiği zaman 5 ülkenin vetosu var, oraya da takılabiliyor. Yani uluslararası ilişkilerde ne yazık ki hukuk 2 artı 2 eşittir 4 değil. Gene de çok teşekkürler bu soruya verdiğiniz cevap için. Hemen isterseniz ikinci soruya geçeyim.
Tamam, buyurun hocam.
Bununla da bağlantılı zaten. Yunanistan'ın Girit civarında bu hafta içerisinde oldu bu. Biraz önce siz dinlemediniz ama sevgili dinleyicilere ben açıkladım onu. Yunanistan Girit civarında Mora'nın güneybatısında deniz tabanında sismik araştırmalar yapacak. Ve bunların bir kısmı da Libya'nın deniz yetki alanlarını kapsıyor. Hidrokarbon kaynakları arama çalışmaları Yunanistan'ın acaba hukuken nasıl değerlendirilebilir? Burada Türkiye her ne kadar olay Libya ile ilgili olsa da Türkiye açısından nasıl bir hareket tarzı izlenmelidir sizce?
Sayın hocam, aslında bu konu biraz önce ben de ilk soruya cevap verirken girmeye çalıştım. Bizim de Libya ile imzaladığımız, sanıyorum 3 Kasım'da imzaladığımız bir hidrokarbon anlaşması var. Bu anlaşmayla Yunanistan'ın bu tür olabilecek hukuksuz fiillerini önlemeye çalışmamız lazım. Bizim denizlerde sizler daha iyi biliyorsunuz, sınırları öyle belirlemek, harita üzerinden belirliyoruz ama karalar gibi bir fiziki sınır koymamız mümkün değil.
Hocam bir
Bu
saniye, dinleyiciler yanlış anlam olmasın diye araya girmek istiyorum. Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu anlaşma hidrokarbon çalışmaları, yani deniz tabanında arama ile ilgili. Koruma farklı bir olay. Koruma için ayrı bir anlaşma yapılması lazım. Sanıyorum bu ayrımı çekersek Türkiye işte şu anda Fatih, Kanuni, Yavuz Sultan Selim ve Sultan Abdülhamit adlı bildiğim kadarıyla 4 tane araştırma gemisi var. Sismik araştırma ve doğal gaz çıkartma işinde de kullanılıyor. Bunlarla birlikte arama yapacak. Hatta sadece Libya ile değil, benzer anlaşmayı Cezayir'le de yaptı. Bunun koruma faslı olup olmadığını bilmiyorum. Var mı anlaşmada böyle bir şey?
Hocam, anlaşmada böyle bir şey yok. Ben anlaşmayı inceledim. Anlaşma hem karada hem denizde müşterek aramalar ve varsa bu gazın ve petrolün çıkarılması ve diğer teknik konulardaki hususları içeriyor. Ama burada şu da var tabii. Şimdi eğer iki ülke bu anlaşmaya istinaden, Türkiye'den TFAO, Libya'dan ise Libya Devleti Ulusal Petrol Şirketi bu konuda yetkili kılınmış. Bunlar bu faaliyetleri müştereken yaptıkları durumda, eğer Yunanistan'ın vaki olabilecek bir tecavüzü olursa, Türkiye elbette ki kendi imzaladığı bu anlaşmaya dayanarak yapacağı etkinlikleri koruyacaktır. Ama sizin de söylediğiniz gibi bu bağlamda belki ihtiyaç duyulursa böyle bir ayrı bir güvenlik anlaşması da yapılabilir. Ama benim kanaatim bu olmadan da bu söz konusu anlaşmalara istinaden yürütülecek faaliyetlere olabilecek tacizleri Türkiye önlemeye muktedir diye düşünüyorum.
Hocam şöyle olabilir mi? Az önce söyledim ya, Yunanistan'la Libya arasında Yunanistan'a göre tartışmalı bir saha var. Yunanistan orada sismik araştırma yaparken Türkiye'de Libya ile yapmış olduğu anlaşmayı yorarak aynı bölgede gene sismik araştırma yapıyor. Belki Türk gemileri, Yunan araştırma gemileri veya Yunanistan'ın bu lisans verdiği yabancı gemiler, Norveç gemileri sanıyorum, araştırma gemileri, Türk muharip gemileri, savaş gemileri onlara karışmaz ama Türkiye'nin araştırma gemisine, Libya adına bu bölgede araştırma yaparken Yunanistan veya Avrupa Birliği'nden neyse onların yapabileceği muharip gemilerle, savaş gemilerle yapabileceği önleme hareketine karşı herhalde Türkiye bir koruma görevi yapacaktır, değil mi? Bunu
Evet hocam,
anlayabilir
ben
miyiz?
de tam da bunu söylüyorum. Bu hakkı vardır. Eğer olabilecek bir tecavüz duruma karşı Türkiye uluslararası hukuktan doğan kendisini koruma, gerekirse bir meşru müdafaa bağlamında bu şeyi yapacaktır. Bunu engelleyen bir husus yok.
Evet, teşekkür ederim. Sanıyorum bu da açıklığa kavuştu. Çok çok
Evet.
teşekkürler hocam. Hocam, bir başka şey. Bu Doğu Akdeniz deniz etki alanlarıyla birlikte, hatta ondan daha önce biliyorsunuz, 2008'in sonunda İsrail, o dönemde farklı da bir hükümet vardı. O dönemde İsrail, Gazze şeridine 22 gün süreyle orantısız bir güçle havadan, karadan, füzeyle, denizden, her yerden saldırdı. 22 gün. Hatta bunu o dönemde Amerika'nın yeni başkanı Obama makamına oturmadan 2 gün önce bitirdiler. Ve Obama da hatırlıyorum ben. O dönemdeki İsrail Dışişleri Bakanı Livni'ydi sanıyorum, Tzipi Livni. Onu da çok soğuk karşılamıştı makamında.
Evet.
Şimdi o tarihten sonra Türkiye ile İsrail'in ilişkileri bozulmaya başladı. Çünkü bu 22 günlük saldırıdan önce İsrail'in dönem başbakanı Türkiye'ye gelmiş. O dönemdeki başbakan olan şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'la da görüşmüştü. Görüştükten sonra bu olay oldu. Oysa Türkiye İsrail'le değil Filistin arasında Suriye ile bile aracılık yapıyordu o dönemde. Bu bitti tabii. Arkasından da 2009 yılında affedersiniz, Davos'ta bir One Minute olayını yaşadık. Ondan sonra One Minute derken 2010'da da Mavi Marmara ile birlikte, yani İsrail'in gene Mavi Marmara'ya, İsrail'in 75 kilometre açığında, sabah alacakaranlığında adeta düşmanca bir hareketle harekat yaparaktan, özel kuvvetlerle yaptığı bir harekatla 9 kişiyi katletti biliyorsunuz. Ve gemiyi ele geçirmişlerdi. Bu tarihten sonra Türkiye-İsrail ilişkileri bozuldu, hep devam etti. Hele de Netanyahu başbakan olduktan sonra bu özellikle devam etti. Netanyahu'nun ilk dönemlerinde bir de Türkiye karşıtlığı bilinen Lieberman adlı bir dışişleri bakanı vardı. Şimdi ama Türkiye ile İsrail'in arasının açıklığı Doğu Akdeniz deniz etki alanları sorununda Türkiye'ye bazı sorunlar çıkarttı. Çünkü Türkiye Mısır'la da ilişkileri bozulunca bölgede adeta yalnız kaldı. Karşı tarafta Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, yanlarına İsrail aldılar ve Mısır aldılar. Böyle bir durum vardı. Şimdi Netanyahu bir süre uzaklaştı, 1,5 yıl kadar ve o arada Türkiye ile İsrail ilişkileri normalleşmeye başladı ve karşılıklı büyükelçiler de atandı. Tam bunlar olmuşken bu defa İsrail'de yeni bir genel seçimler, erken genel seçim ve Netanyahu tekrar başbakan oldu. Şimdi Netanyahu'nun başbakanlığı ile birlikte Türkiye-İsrail ilişkilerinde bir geriye gidiş olabilir mi veya nasıl bir gelişme olabilir? Doğu Akdeniz deniz yetki alanlarını da düşünerekten sizden bunun cevabını alalım. Buyurun hocam, görüşleriniz.
Teşekkür ederim Sayın Hocam. Şimdi aslında bu konunun iki boyutu var. Birincisi Doğu Akdeniz'in enerji kaynakları açısından potansiyeli ve bunun bir an önce Avrupa'ya nakledilmesi ve Rusya ile olan enerji bağımlılığının Avrupa Birliği ülkelerinin giderilmesi açısından önem arz ediyor. Birincisi bu. İkincisi Suriye'ye Rusya'nın müdahalesi ve Suriye'deki Rusya'nın etkinliği Amerika'nın bundan rahatsızlığı da biliniyor. Yani bölgede şu anda Doğu Akdeniz'de bir bölgesel güvenliğin tesis edilmesi ihtiyacı var. Bu Türkiye'nin sizin de az önce belirttiğiniz Türkiye'nin bölgedeki yalnızlığını aşmak için Türkiye açısından önemli. Amerika açısından da önemli. Yani dünya hegemon gücü Amerika açısından da önemli. Bu bakımdan bölgede şu anda bir güvenli bir durum oluşturulmak isteniyor. Bu çerçevede Türkiye de kendi çıkarlarını gözeterek İsrail'le ilişkilerini iyileştirmeye başladı. Hatırlayın, geçtiğimiz aylarda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geldi. Hatta geldiği uçaktaki resimler, logolar hepsi Türkiye'ye yönelik bir mesaj veriyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız da Herzog'u bu bağlamda muhatap aldı. Şimdi bildiğimiz gibi İsrail'de tabii ki politikalar başbakan tarafından yürütülüyor ama Herzog diğer cumhurbaşkanlarından farklı bir profil arz ediyor. Yani çok daha etkin olacağını ben düşünüyorum. Dolayısıyla hem Herzog'un cumhurbaşkanı olarak bizim cumhurbaşkanımızla ilişkileri hem de şu anda Ukrayna-Rusya savaşı bağlamında bölgedeki enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasına yönelik projelerin hayata geçirilmesi hem de yine Amerika'nın da gözettiği bölgedeki güvenliğin tekrar tesis edilmesi ve Rusya'nın bu bölgede etkinliğinin azaltılması için bu seçim sonuçlarının Türkiye'yi olumsuz etkilemeyeceğini ben düşünüyorum Sayın Hocam.
Anladım. Yani Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan arasında deniz yetki alanlarıyla ilgili uzlaşmazlık devam etse de bir NATO müttefiki olan Türkiye ile gene bölgedeki kendisinin devamlı koruyup kolladığı İsrail'in bir araya gelmesinin Amerika'nın milli çıkarları açısından hem İsrail'le düşman olabilecek diğer ülkeler hem de Rusya'nın bölgedeki varlığı açısından çok daha önemli görüyor diye düşünüyorsunuz herhalde. Aynı fikirdeyim. Ben tabii olayın bir de başka yanına bakmak istiyorum. İsrail dediğimiz zaman sadece Orta Doğu'da oraya küçük bir bölgeye sıkışmış, bu coğrafyadaki bir ülke, etrafında işte Arap ülkeleri çevirmiş, onu görmüyorum tabii. Baktığınız zaman gölgesi arkasında Amerika var, Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkeleri var. Hatta zaman zaman Rusya'nın bile olduğunu görürsünüz arkasında. Böyle bir ülke var ama özellikle Amerika ve özellikle Amerika'da o kongresinde çok etkili olan 3 lobi kuruluşundan birisi, hatta en kuvvetlisi Yahudi lobisi biliyorsunuz. Ermeni lobisi var, Rum lobisi var. Biz bu Türkiye-İsrail ilişkilerinin 2009'dan itibariyle limonleşmesiyle birlikte her ne kadar ekonomik ilişkilerimizde çok önemli bir geriye gidiş olmasa da o ülkeyle, ancak Amerika'daki Yahudi lobisinin de bu defa aleyhimize döndüğünü gördük. Belki burada sevgili dinleyiciler şunu söyleyebilir, ne olacak hocam diyebilirler. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin en sıkışık olduğu dönemlerde, yani Amerika Türkiye'ye ilk defa bu yapmıyor, yaptırımları veya baskıları uygulamıyor. Daha önceden de yapıyordu. Ancak Türk-Amerikan ilişkilerinde Amerika'daki kongredeki Yahudi lobisinin Türkiye'ye Amerikan diplomasisini yumuşatma yönünde çok önemli yararları vardı. Hocam olmasa ne olur diye düşünen olabilir. Olmaz, çünkü bu bir küresel güç ve yapmış olduğu her şey veya yapmadığı her şey Türkiye'ye ne yazık ki büyük zararlar getiriyor. Yani bir diyelim ki bu Rahip Bronson olayı vardı. Hep onu veriyorum örnek olarak. İlk duruşmada serbest bırakılmadı diyerekten dönemin Amerikan Başkanı Trump, Türkiye'den Amerika'ya satılan sadece iki kalem mala, sanıyorum çelik ve olacak, bakır olacak, bunların vergisini bir yükseltti ve Türk lirası döviz karşısında %70-75 oranında kaybetmişti. Yani mal ve hizmetlerimizde büyük bir erime oldu. Dolayısıyla Yahudi lobisi gibi Türkiye'ye yakın olabilecek lobiler Amerikan yönetimini oldukça etkileyebilir. Ben bu açıdan Türkiye-İsrail ilişkilerinin Hani o kazan kazan diyorlar ya, pek sevmiyorum ama şunu, yani karşılıklı ilişkilerde iki tarafının da kazanacağı şekilde diyelim. Bir sistem olabilirse iki tarafa da yarar sağlayacağını düşünüyorum. İsrail de bölgede çok güçlü bir bölgesel güç, Türkiye'yi karşısında bir hasım olarak görmek istemez. Bence çıkarlar örtüşüyor burada. Dileriz de bu şekilde devam eder. Hocam bir son sorum daha olacak size.
Buyurun hocam.
Şimdi Türk-Yunan anlaşmazlığı biz burada her hafta anlatıyoruz. Ben de her konuğa bir soru soruyorum. Türk-Yunan ilişkilerinde, hayatta anlaşmazlıklarında Amerika nerede duruyor diyerekten. Birkaç cümleyle de bunu da bilirseniz memnun oluruz.
Evet, Sayın Hocam, burada biraz hiç kamuoyunda farklı değerlendirmeler var tabii ki. Bunun nedenleri biraz iç siyasi kaygılardan kaynaklanıyor. Ama ben olaya şöyle bakıyorum. ABD, NATO'nun başat aktörü, Türkiye ve Yunanistan'da NATO üyesi iki müttefik. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman bölgede bu iki ülkenin çatışmasını istememiştir. Ben, siz de hatırlayacaksınız, 1996 yılında Kardak krizinde Türkiye ve Yunanistan savaşın eşiğine gelmişti. Clinton devreye girdi, o dönemin ABD başkanı ve iki ülke arasındaki bu gerginlik sonlandırıldı. Şimdi bugün ne var? Bugün Rusya'nın Ukrayna'yı işgali var. ABD ve Batı ülkeleri bu savaşa doğrudan müdahil değiller. Ama şundan da endişe ediyorlar anladığım kadarıyla. Acaba Rusya bu savaşı diğer taraflara da yayar mı? Hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz. Bir nükleer savaş tehdidi bile var. Bu bakımdan Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ın adalarına, bizim sınırımıza yakın Dedea çok başta olmak üzere değişik yerlere güç aktarması yaptı. Bu güçlerin, bu askeri birliklerin tamamen Ukrayna savaşına yönelik olduğu, Rusya'yı caydırmaya yönelik olduğunu değerlendiriyorum. Tabii bir de işin bir tarafı şu var, da şu var. Çin'in de biliyorsunuz bölgede çok büyük ekonomik yatırımları var. Aslında Çin sessiz ve derinden gidiyor. Amerika'nın asıl rakibi o. O da o bölgede limanlar alıyor vesaire. Bütün bunları birlikte düşündüğümüzde Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şekilde NATO içinde bir kriz yaşamak istemez. Kaldı ki Rusya Ukrayna Savaşı'nı bir vesile kılarak, daha önce Macron'un sözünü hatırlayın, NATO'nun beyin ölümü tamamlanmıştır sözü vardı. Ama
Hocam,
şimdi bakıyorsunuz NATO ülkeleri konsolide edildi. Buyurun.
Sami Hocam, özür dilerim. Vaktin sonuna gelmişiz.
Hocam son birkaç sözünüzü daha
Şöyle
alalım.
diyelim, yani anladım ben sizin ana fikir olaraktan, iki ülke arasında bir anlaşmazlığı istemiyor. Bu Amerika'nın çıkarlarına değil. Değil
Evet,
mi?
aynen öyle hocam.
Peki hocam, çok teşekkürler. Keşke Ankara'da olsanız da pazartesi günleri sizi stüdyoya davet edebilsek. Çok teşekkürler
Evet.
hocam. İyi günler
Ben
diliyoruz.
teşekkür ediyorum
Çok
fırsatı
teşekkür
verdiğiniz
ediyoruz
için.
programımıza katıldığınız için. Değerli dinleyicilerimiz, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi Sami Doğru telefon konuğumuzdu. Profesör Doktor Celalettin Yavuz, Özlem Öztaş, Tolga Kökten, Burcu Aydemir sizlerle beraberdik bu hafta Mavi Vatan'da. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
Mavi Vatan